17. lem'a 5. notadan yanlış anlaşılmasın. Avrupa 2'dir. Biz Avrupa deyince tümünü kabul etmek ya da tümünü reddetmek gibi bir duruma girmiyoruz. Çünkü İslam ve Müslümanlar toptancılıktan devamlı kaçınır. Avrupa'nın benimsemezsek bile onları tenkit etmeyeceğimiz bir cihetleri var. Bir de Avrupa'nın tamamıyla kabul edilmeyen, değil bir dine mensup olan bir gruba, insanlığa bile yakışmayan bazı halleri var. Bunları birbirinden ayırıyoruz. Yanlış anlaşılmasın, Avrupa ikidir. Birisi, İsevilik dini hakikisinden aldığı feyizle, hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nafi sanatları, faydalı sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden birinci Avrupa'ya hitap etmiyorum. Demek ki bir Avrupa var, insanların saadeti için uğraşır, insanların rahatı için uğraşır, insanların biraz daha medeniyet yönünden inkişafı için çalışır, gecesini gündüzüne katmaya çalışan bir Avrupa var. Her ne kadar bunların yaptıkları faaliyetlerin, yani maddi terakkiyatların çoğunun kaynağı İslam olsa bile, Müslüman Endülüslerden almışlar olsa bile, ondan sonra doğudaki Müslümanlardan almış olsalar bile, yine de onlar geliştirip belli bir seviyeye getirmişler. Böyle bir Avrupa var karşımızda. Bir de hakiki İsevilik dinine mensup %100 olmasa da belli bir kısmını yaşamaya çalışan bir Avrupa var. Bunlara hitap etmiyoruz. Bunları bir tarafa bırakıyoruz. İnşallah bunların zamanla kalpleri İslam'a ısınacak ve İslam'a yanaşacaklar diye düşünüyoruz. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanındaki gelişinin de bir hikmeti budur diyor büyüklerimiz. Yani İslam'a gönlü ısınabilecek özellikte olan insanları inşallah manen İslamlaştıracak bir ahir zamanda İsa Aleyhisselam'ın hem maddi hem manevi gelişinden bahsediyor büyüklerimiz. Bedüzzaman Siteri'de 15. mektup, 29. mektup ve bazı yerlerde buna güzel bir şekilde değiniyor. Böyle bir Avrupa'yı bir tarafa bırakıyoruz. Belki felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle Darwinizm, komünizm, dinsizlik ve bütün bu manadaki faaliyetleri adeta kendisine bir idol, bir model olarak kabul eden bir Avrupa var. Felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, karanlığıyla medeniyetin seyyiatını, kötülüklerini mehasin zannederek ne kadar kötülük yaparsak o kadar güzel bir duruma geliriz diyen, beşeri sefahete ve dalalete sevk eden, insanları sefahete ve dalalete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitap ediyorum. Demek ki toptancılık bizde yok. Herhangi bir milleti anlatırken, misal diyorum, bütün İngilizler kötüdür. O da yanlış, bütün İngilizler iyidir demek de yanlış. İngilizlerden öyle insanlar Müslüman olmuş ki belki bizden daha iyi insanlar mesela. İran şöyle iyidir ya da İran şöyle kötüdür demek de aynı durumda. Türkiye için de aynı şekilde söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada biz iyi olan, Kur'an'a uyan, Kur'an'a ve Kur'an'ın ruhuna uygun gelen şeyleri kabul eden Avrupa'ya eyvallah diyoruz. Buna tamamıyla zıt davranan Avrupa'ya da kesinlikle bir set koyuyoruz ve onlara güvenmiyoruz, onlara itibar etmiyoruz. Divan-ı Harbi Ürfi'de bir değerlendirme var. Üstadımız diyor ki, kesbi medeniyette, medeniyetin kazanılmasında, Japonlara iktida bize lazımdır ki, Japonlar da bizim gibi Avrupa'ya adam göndermiş, Amerika'ya adam göndermiş, biz de göndermişiz Osmanlı'nın son dönemlerinde. Şimdi Japonlar ne yaptı, bizler ne yaptık? Kesbi medeniyette Japonlara iktida bize lazımdır ki, onlar Avrupa'dan mehasini medeniyeti almakla beraber, medeniyetin güzelliklerini, tekniği almakla beraber, her kavmin maye-i bekası olan, her kavmin hayatının devamı hükmünde olan adat-ı milliyelerini muhafaza ettiler. Milli adetlerini de muhafaza ettiler. Oraya gittiler Japonlar, uçak nasıl yapılır öğrendiler, motor nasıl yapılır öğrendiler, gemi nasıl çalışır öğrendiler, medeniyetin araçları hükmünde olan bu gibi aletlere ciddi manada dalıp onları kazandılar ama onların milli adetlerini, milli ahlaklarını da kendileri muhafaza etmeye çalıştılar. Yani bizim hayatımızı devam ettiren milli ahlakımız, milli adetlerimiz nelerdir? Onları orada kaybetmeden ne yaptılar? Geri döndüler. Dolayısıyla Japonya ciddi manada hem maddi hem manevi inkişaf etmiş oldu kendi açılarından. Şimdi bizim milletimizi, bizim insanlarımızı Avrupa'ya gönderirken aynı niyetle gönderdik. Gidin Avrupa'nın mehasini medeniyetini alın dedik. Yani uçağını alın, yani silahlarını öğrenin, ondan sonra gemilerini öğrenin, tren nasıl yapılır bunu öğrenin, bütün bu gibi şeyleri alın ve getirin dedik. Onlar gittiler, teknikten ve medeniyetten ziyade onların ahlakını, daha da net konuşayım, ahlaksızlığını alıp getirdiler. Üstad Seyyid de buna feveran ediyor. Diyor ki, Japonlara iktidar bize lazımdır ki onlar Avrupa'dan mehasini medeniyeti almakla beraber her kavmin maye-i bekası olan adat-ı milliyelerini muhafaza ettiler. Bizim adat-ı milliyemiz İslamiyet'te neşvüneme bulduğu için, bizim milli adetlerimiz İslamiyet'le inkişaf ettiği için iki cihetle sarılmak zaruridir. Hem milliyetimizde bir değer var, bir kıymet var. Hem de bağlı bulunduğumuz İslam dininde mükemmel bir özellik var. Dolayısıyla onlara göre iki kat daha fazla ne yapmamız lazım? Milli adetlerimize sarılmamız lazım. Başka bir yerde de üstadımız diyor ki, ecnebilerden alınan maddi bilgiler, ecnebilerden alınan maddi bilgiler, sanat ve terakkiyata ait ise lazımdır. Misal diyorum, onlar gözlük bulmuş. Onlardan alalım, güzeldir bu. Onlar işitmeyen bir insana bir işitme cihazı geliştirmiş. Alın, insanınıza kullanın bunu. Onlar bir kalp pili geliştirmişler. Alın ve bunu siz de kullanın. Onlar uçağı, onlar diyelim mesela otomobili, onlar şimendiferi, treni bulmuşlar. Onları alın, kullanın. Ama onların ahlakını kesinlikle almayın. Niye? Sefahete dair şeyler ise muzurdur ve alınmaz. Maddi terakkiyata vesile olacak şeyleri almak dinimize zıt değildir. Dinimize zarar verecek şeyler dinimizce onların alınması muzurdur, zarardır, haramdır yani. Dolayısıyla bu akşamların Noel gibi, yılbaşı gibi yani dinden gelen adetlerini uygulamak bu noktada biz problemini görüyoruz. Yoksa Avrupa'nın medeniyetini almak, Avrupa'nın dünyaya ve insanlara faydalı olacak alet ve edevatların nasıl yapılacağını ve kullanılacağını öğrenmek kesinlikle dinimize zıt değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir zat gelir sahabilerden, Tenindari isminde bir zat. Allah rahmet eylesin. Başka bir yere gitmiş, gayrimüslim bir beldeye gitmiş ve bu Tenindari denilen bu mübarek zat bir cam fanus içerisinde parlayan bir lamba getiriyor. Ama bir taraftan da biraz bir çekingenliği var. Acaba Efendimiz Aleyhisselam nasıl karşılayacak diye. Getiriyor, Efendimiz Aleyhisselam'a bunu hediye ettiğini ifade ediyor. Efendimiz Aleyhisselam öyle bir seviniyor ki, öyle bir memnun kalıyor ki, Tenindari, sen bizim meclisimizi, bizim mescidimizi nurlandırdığın gibi Cenab-ı Hak senin kabrini de nurlandırsın diyor. Bakın şimdi, demek ki bunlar da bize bir işarettir ki, gayrimüslimlerden maddi olarak bize fayda verecek, dünyamıza ışık tutacak olan şeyleri almanın bizce bir beis tarafı ya da bir mahsur tarafı olmamakla beraber bunlar Efendimiz Aleyhisselam teşvik ediyor. Hikmet Müslümanın yitik malıdır. Nerede olursa Müslüman onu arayıp bulur. İlim Çin'de dahi olsa arayınız, bulunuz. Müslüman beşikten mezara kadar ilim öğrenir. Şimdi dolayısıyla bütün bunlar bize neyi gösterir? İlim neredeyse gidin, arayın, bulun ve İslam alemine bunları kazandırın manasında hem açık, hem zımni, hem işari emirler var, teşvikler var. Şimdi Avrupa'nın hemen hemen 1700 yıllardan sonra artık yavaş yavaş komünizme, dinsizliğe, ondan sonra artık ateizme girdiği yıllara üstadımız biraz da atfı nazar ediyor. Diyor ki, ey küfür ve küfranı dağıtıp neşreden bedbaht ruh. Avrupa için diyor bunu. Ey küfür ve küfranı dağıtıp neşreden bedbaht ruh. acaba hem ruhunda, hem vicdanında, hem aklında, hem kalbinde dehşetli musibetlerle musibezede olmuş ve azaba düşmüş bir adamın cismiyle zahiri bir surette aldatıcı bir zinet ve servet içinde bulunmasıyla saadeti mümkün olabilir mi? Ona mes'ud denilebilir mi? Yani bedeni bir cennet içerisinde ama ruhu, kalbi, vicdanı manevi bir cehennem içerisinde olan bir insana mes'ud denilir mi? Niye bu kadar intiharlar oluyor? Niye bu kadar hayattan bıkmalar oluyor? Oysa dünya her şeylerle onların önüne serilmiş. Demek ki bedeni doyurmak ile kalbi doyurmak farklıdır. Ruhu doyurmak farklıdır. Bir insanın cebinin para görmesi, güzel bir evde oturmasıyla ruhunun manevi bir cennet içerisinde olması çok farklıdır. Bazen olur, maddiyat aleminde hiçbir şey olmaz bir insanın ama maneviyat aleminin sultanı olabilir. Bazen de tersi olabilir. Maddi alemde bakıyorsunuz ki fevkalade bir debdebe içerisinde olur bir insan ama ben bu hayattan zevk alamıyorum, lezzet alamıyorum diyor bir insan. Dolayısıyla Avrupa'ya sesleniyor. Sen insanları bu hale getirmekle insanlara bir şey kazandırmadığın gibi manevi bir cehenneme attın diyor. Dolayısıyla sen insanlara fayda değil, zarar getirdin diyor Avrupa'ya. Dolayısıyla biz Avrupa'yı bu manada düşman ilan etmiyoruz. Zavallı diye nitelendiriyoruz. Sahip çıkılmayı bekleyen gariban insanlar diye biliyoruz. Ya ne garibanı canım? Onlar bize şu kadar düşmanlık yaptılar, onları asalım, keselim ya da bırak ne halleri varsa. Hayır, hayır, hayır. İslam dini şefkat dinidir. Avrupa muhtaçtır. Onlara biz İslam dinini ama nasıl? Doğru İslamiyeti ve İslamiyete yakışan doğruluğu götüreceğiz arkadaşlar. Eğer biz kendimizi bilmezsek o zaman Avrupa'nın çirkinlikleri, ahlaksızlıkları, sefaletleri bize gelip ulaşacak. Onlara faydamız dokunmadığı gibi onların zararı bize gelip ne yapacak? Bizi bulacak ve perişan edecek. Aya acaba görmüyor musun ki bir adamın cüz'i bir emirden meyus olması ve vehmi bir emelden ümidi kesilmesi ve ehemmiyetsiz bir işten inkisarı hayale uğraması, hayal kırıklığına uğraması sebebiyle tatlı hayaller ona acılaşıyor, şirin vaziyetler onu tazip ediyor, dünya ona dar geliyor, zindan oluyor. Avrupa'ya bakın, bunu güzel bir şekilde görürsünüz. Dünya ona dar geliyor, zindan geliyor. Onun için arkadaşlar, hiçbir insan, bakın hayvan bile olsa, hayvan bile olsa, karşıdaki bir canlının eziyet çekmesine müsaade edemez. Eğer insanlığı ölmemişse, kalbi sönmemiş ise. Ama kalbi ölmüş, vicdanı tefessü etmiş, ruhu ölmüş olan bir insan, insanları diri diri yakmaktan lezzet alır, keyif alır. Birazdan örnekler okuyacağız. Dolayısıyla Avrupa insanları böyle ne yaptı? İnsanlıktan maalesef uzaklaştırdı. Mesela Avrupa için Üstad Seri bir tabir daha kullanıyor. Ey beşerin nefsi emmaresi. Bakın çok enteresan. Bütün insanları toplayalım ve bir insan haline getirelim. Bütün insanları toplayalım. Bir insan haline getirelim. Hayalen. Alimler o insanın aklı olur. Peygamberler ve mutasavvıflar o insanın kalbi ve vicdanı olur. Abidler o insanın adeta ruhunun o mağdaki şubeleri olur. Yani ibadetten lezzet alan hislerimiz var ya, onlar olur. Kolluk kuvvetlerimiz, yani ordu ve emniyet güçleri o insanın gücü olur. İlahir. Sporcular o insanın kası olur mesela. Bir de bu insana bir nefsi emmare lazım. Nefsi emmare olarak da üstadımız diyor ki ey nev'i beşerin nefsi emmaresi. Yani insanları şiddetle günahlara, hatalara, Allah'ın razı olmadığı fiillere sevk eden, teşvik eden bedbaht ruh. Ya nefsi emmare Avrupa. Avrupa'nın da hangisi? İkinci Avrupa. Onu da birbirinden ayırdığımızı başta ifade etmiştik. Ey bu vatan gençleri! Şimdi bize sesleniyor. Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Avrupalıları taklit etmeye çalışmayınız. Aya acaba Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra Avrupa'nın size ettiği hadsiz zulüm ve adavetten düşmanlıktan sonra hangi akılla onların sefahet ve batıl efkarlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yani düşünün ki bir aşiret var ya da bir adam var, gelmiş sizin gözünüzün önünde babanızı öldürmüş, evinizi yakmış, ondan sonra annenize eziyet çektirmiş, bacınıza farklı sıkıntılar vermiş, çocuğunuzu gözünün önünde parçalamış, ondan sonra da oturmuş orada dinine muhalif olan içki içiyor, sefahet işliyor, sen de oturmuşsun sanki hiçbir şey yapmamış gibi, hiçbir yanlışı yokmuş gibi oturuyorsun, onunla sofrayı paylaşıyorsun. Meseleyi tartarken biraz da aklımızı kullanacağız. Bunlar hayali şeyler değil. Birazdan örnekler vereceğim. Verdiğim örnekler de binde bir mesabesinde bile değil. Yok, yok. Sefihane taklit edenler, Avrupa'yı sefih yönünden, sefahet yönünden taklit edenler, ittiba değil, onlara tabi olmak değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip, kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Kendi kendinizi ve kardeşlerinizi, Müslümanları idam ediyorsunuz. Biz onlara tabi oldukça, biz onları hoş gördükçe, onlar da masum olan dünyanın çeşitli yerlerindeki Müslümanları istedikleri gibi öldürüyorlar. İstedikleri gibi katlediyorlar. İstedikleri gibi de onları hak ediyorlar. Ve sen de hala diyorsun ki onlar bizim dostumuz. Onları dost edinmeyin. وَلَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّسَارَ اَوْلِيَاءَ Allah buyuruyor. Dinleri yönünden, dindarlıkları yönünden siz Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Cenab-ı Hakk'ın kesin emri. Ha ama kendisi tüccardır. Tüccarlık yönünde iş yaparsın. Buna mani değil diyor alimlerimiz. Bezzuan Seyyid aynı şekilde söylüyor. Niye? Çünkü dinimiz ehli kitaptan bir hanımefendiyle bir erkek Müslümanın evlenmesini caiz görmüştür. Son cümle şu. Ehli kitaptan bir haremin olsa elbette seveceksin. Dolayısıyla haremlik yönünden, ailen olması yönünden elbette seveceksin. Ama gayrimüslim, ama ehli kitap. Fakat onun dindarlığı yönünden, dini yönünden dost edinmeyip sevmeyeceksin. Mesele bu yani. Yoksa ailen olmasa bile sevdiğin gibi, işte çalıştığın bir ortağın var, bir çalışan iş arkadaşın var. Elbette o yönlerden onlarla beraber çalışmak, beraber olmanın bir mahsuru olmaz. Agah olunuz ki, siz ahlaksızcasına onlara tabi oldukça, hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Bir taraftan ben Müslümanım diyorsun, ben Arap'ım diyorsun, Müslümanım diyorsun, Türk'üm diyorsun, Kürd'üm diyorsun, bir taraftan da onlara tabi oluyorsun. Hamiyet davasında sen yalancısın diyor. Çünkü fiillerimiz sözlerimizi tasdik etmezse fiili yalancı oluruz arkadaşlar. Fiillerimiz sözlerimizi desteklemezse o zaman fiili bir yalancı oluruz. Çünkü bu surette ittibaınız milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzadır. Milletinizi alaya almaktır. Şimdi burada yukarıda dedi zulüm ve adavet dedi. Onların yaptığı zulüm ve adavetten sonra Hud suresi 113. ayette şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Zulüm yapanlara en ufak bir meyil göstermeyin. Yoksa size ateş dokunur. Zulüm yapanlara en ufak bir meyil göstermeyin. Yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka velileriniz de yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz. Dolayısıyla velimiz kim? Velimiz Allah'tır. Ama sen zalimlerle gidip dost oldun mu? Tek velin olan, tek koruyucun olan Cenab-ı Hakk'ı da ne yapmış oluyorsun? Kaybetmiş oluyorsun. Sonra kimseden de yardım göremezsin. Şimdi bakın bununla alakalı birkaç misal var, onları vereyim. Biraz belki midemiz ağrıyacak ama hazmetmesi lazım ki biz ne yaptığımızın farkında olalım. Yıl 1918 arkadaşlar. Ateşkes imzalanmış Mondros. Osmanlı mağlup. Dünyanın çok yerlerinde esirleri var. Çok yerlerinde şehitleri var. Burada oturan arkadaşlarımızın hemen hemen %100'ü dedesi ya da dedesinin babası ya da dedesinin dedesi ya şehittir ya gazidir. Çünkü herkes cephede. Benim babamın dedesi Yemen'de, annemin dedesi Ardahan'da şehit olduğu ifade ediliyor. Herhalde hepimizin de öyledir. Bakın. Şimdi yıl 1918, Mondros imzalanmış. Ondan sonra Mısır'da Seydi Beşir Kuveysna Osmanlı Useray-ı Harbiye kampında Mehmetçiye bağlı 15 bin esirimiz var orada. Daha doğrusu 150 bin var ama 15 bin de farklı bir yerde, onlarla alakalı olan bir hadise bu. 15 bin Osmanlı askerinin başına gelen bir olay. Bunu da gerçekleştiren İngilizler. Normalde savaşta birisi aman diledi mi, tamam diledi mi, bitmiştir mesele. Kim olursa olsun hem uluslararası savaş kanunlarına, kurallarına göre bırakılır, hem vicdana göre bırakılır, hem insanlığa göre bırakılır. Sana bu adam silah doğrultmuyorsa, esirinse ona bir dokunamazsın artık. 15 bin kişiye yapılan şey nedir? Demişler ki sizde mikroplar var, mikropları kırmamız lazım. Şu havuzda yıkanacaksınız. Havuz da krizol denilen bir maddeyle doldurulmuş. Su var, bir de o madde var. Bu da yakıcı ve yanıcı bir madde. Bunlar giriyorlar havuza. Zorla. Ve girenlerin hepsi tamamen gözleri kör oluyor. 15 bin asker. Ya hepsi de delikanlı. 20, 25, 30 yaşlarında insanlar. Sen hangi hakla bunu yapıyorsun? Allah'tan korksa yapmaz. İnsanlardan utansa yapmaz bunları. Ve biz böyle insanlara tabi oluyoruz. Dikkat edin yani. 15 bin Osmanlı askerini zorla o havuza sokuyorlar. Bazıları kör oluyor ve bazıları da vücutları yine aynı maddenin tesiriyle yanıyor. Çoğu kişi de orada telef olup şehit oluyor. Evet, ebedi cennet kazanıyorlar inşallah. Ebedi şehit oluyorlar, ayrı bir konu. Ama bunların yaptığı hainlikleri de iyi bir şekilde bilmek lazım. Kiminle dost olacağız, kiminle olmayacağız. Kime sırtımızı dönüp kime dönmeyeceğiz. Kimin sofrasına oturup kimin sofrasına oturmayacağız. Kime karşı uyanık olacağız, kime karşı da biraz kendimizi toparlayacağız yani. Bu bir. İkincisi biliyorsunuz yıllar yılı. Mesela aynı vakitlerde Çanakkale'de Anzaklar getiriliyor ve Anzaklarla Osmanlı ordusu çarpıştırılıyor biliyorsunuz. Çanakkale Savaşı'nda 1915'te. Burada ne oluyor? Anzaklardan yaralı olan insanlara, askerlere Osmanlı askeri taşıyor. Bakın. Tedavi yerine kadar götürüyor. Ekmeğini paylaşıyor ve aman dilemişse onu alıyor esir kampına arkadaşlar. Bakın Müslümanlık bize ne kazandırdı? Onların yanlış itikatları onları nereye götürdü? Dolayısıyla bizim dinimiz bize yettikten sonra başkalarının bu manadaki yanlış olan itikatlarına nasıl gidip emniyet edip onlara tabi oluruz? Hangi inançla, hangi vicdanla, hangi akılla? Filistin topraklarında biliyorsunuz yıllar yılı Haçlı vahşeti yaşanmış. 1095'te toplanıyor. Papa'nın etrafında Haçlı şeyleri, sorumluları. Diyorlar ki biz gidelim kutsal toprakları Müslümanlardan kurtaralım. 1095. Onlar yola çıkıyorlar. Ne zaman yola çıktı ve ne zaman vardı bu da belli. 1099'da Filistin önüne geliyorlar. Daha doğrusu Kudüs'ün önüne kadar geliyorlar. Ama yol boyunca bulabildikleri Müslüman kabilelerin çoğunu kılıçtan geçiriyorlar. Tamam. Gittiler oraya. 5 haftalık bir çarpışmadan sonra Kudüs'ü teslim etmek mecburiyetine kalıyor oradaki Müslümanlar. Aman diledi. Tamam kardeşim ben senin esirinim dedi. Fidye karşılığında isteyen gidebilir de isteyen de bana bu manada amelilik yapsın de. Savaşın kanunları neyse onları uygula. Bakın orada ne olmuş arkadaşlar? Buldukları bütün Müslümanları, Arapları, Türkleri, erkek, kadın demeden tam 40 bin insan öldürüyorlar. 40 bin insan. Ve bunu anlatan bir adam var, Haçlılardan birisi. Raymond Agulhas diye bir zat, bir kişi. Bu vahşeti şöyle anlatıyor. Diyor ki, görülmeye değer harika sahneler gerçekleşti. Görülmeye değer harika sahneler gerçekleşti. Övünerek anlatıyor ha. Adamlarımızın bazıları, ki bunlar en merhametlileriydi, düşmanların kafalarını kesiyordu. Düşman dediği de aman dilemiş, silahını bırakmış, güçsüzlüğünü itiraf etmiş olan ve bir köşeye sinmiş olan insanlar ha. Diğerleri onları oklarla vurup düşürdüler. Bazıları ise onları canlı canlı ateşe atarak daha uzun sürede öldürüp işkence yaptılar. Şimdi üstadımızın o cümlesini tekrar getirelim. Burada ne dedi mesela? Dedi ki üstadları, onların size yaptıkları bu kadar zulüm ve adavetten sonra hangi akılla onların sefahet ve batıl efkarlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Değil mi? Bunu biz tartacağız yani. Bu kadar zulümleri var, bu kadar adavetleri var. Elinden gelse seni bir kaşık suda boğacak insanlar. Elinden gelse oklarını alıp senin kafana saplayacak insanlar. Ellerinden gelse seni diri diri ateşe atacak olan insanlar ve onların yanlış olan bir dini akidesi var ve onlarla da Allah'ın razı olmadığı fiiller işliyorlar ve diyorlar ki gel beraber bunu işleyelim ve biz de gidiyoruz onları işlemeye çalışıyoruz. Hayır, hayır. Hamiyet davasında bunu yapanlar yalancıdır. Mesele bu. Şehrin sokakları kesilmiş kafalar, eller ve ayaklarla doluydu. Kime yapıyorsun bunu? Ya silahını bırakmış olan insanlar. Öyle ki yolda bunlara takılıp düşmeden yürümek zor hale gelmişti. Ama bütün bunlar Süleyman Tapınağı'nda yapılanların yanında hafif kalıyordu. Orada ne mi oldu? Eğer size gerçekleri söylersem buna inanmakta zorlanabilirsiniz. En azından şunu söyleyeyim ki Süleyman Tapınağı'nda akan kanların yüksekliği adamlarımızın dizlerinin boyunu aşıyordu. Peki, belli bir zaman sonra Selahaddin Eyyubi tekrar Kudüs'ü aldı. Ne dedi onlara? Ben sizi İskenderiye'ye kadar, Mısır İskenderiye'ye kadar yol güvenliğini sağlamak suretiyle gitmenize izin veriyorum. Avrupa'nın kapısı size açıktır. Çekip gitmek isteyenler hepsine kapı açık. Onlar inanmıyorlar ha. Niye inanmıyorlar? Çünkü buraya gelen bizim büyüklerimiz, bizim askerlerimiz, sizin kadın, çoluk, çocuk demeden herkesi kestiler. Sen mümkün değil böyle bir şey yapmazsın. Dönmüş ve onlara demiş ki, ben Selahaddin'im ve ben Müslümanım. Söz verdim mi yaparım. Ve şu anda Avrupalılar onunla alakalı film çeviriyorlar, çevirmişler. Ve bunu da çok net bir şekilde, vicdani bir şekilde de işlemişler. Ben Selahaddin'im ve ben Müslümanım, söz verdim mi yaparım. Onlar da diyorlar ki bu adam söylemişse yapar. Niye? Müslüman doğru söyler çünkü. Hiç kimsenin burnunun kanamayacağı şekilde onları ta ve söz verdiği yere kadar yol güvenliğini, emniyetini sağlamak suretiyle gönderiyor. Müslümanlar ile onlar arasındaki fark. Bir Nisan geldi mi şakalar yaparız değil mi? Bakın, bir Nisan bazıları için şaka günüdür. Bazıları için de hile günüdür. Şaka günü Avrupalılar için, hile günü de bizim içindir. İspanya'da biliyorsunuz 800 sene kadar Endülüsler hakim oluyor. Endülüs Emevileri, Müslümanları hakim oluyor ve Avrupa'nın medeniyette üstadı sayılır. Belli bir zaman sonra gelir, Müslümanlar birbirlerine girer arkadaşlar. Müslümanlar birbirlerine düşman kesilir. Müslümanlar birbirlerine vurmaya başlar. Bir mendil kadar olsun, benim toprağım olsun gibi bir yanlış felsefeyle birbirlerine düşman kesip vurmaya başlarlar. Güçleri zayıfladıktan sonra İspanyollar ve başka Avrupa ülkeleri bunları vurmaya başlar. Bir kalenin önüne gelirler İspanyollar. Diyorlar ki kaleyi bize teslim edin, size dokunmayacağız. Onlar da diyorlar ki tamam. Onlara kaleyi teslim ediyorlar. Ertesi gün bütün bunların hepsini kılıçtan geçiriyorlar. Diyorlar ki ya siz bize böyle bir söz verdiniz. Nasıl yaparsınız bunu? Bir Nisan şakası diyorlar. Bir Nisan iki ayrı toplum için iki ayrı mana ifade eder. Avrupalılar için şaka günüdür. Bizim için ise hile günüdür. Hileye düşürüldüğümüz, tuzağa düşürüldüğümüz gündür. Bunu da özellikle bilelim. Cengiz Han, gerçi Avrupalı değil ama gayrimüslim. Neticede biz burada bütün gayrimüslimlerin adetlerine uymamakla alakalı bir şey konuşuyoruz. Cengiz Han da biliyorsunuz, Buhara'yı, Semerkand'ı, bütün Orta Asya'daki Müslümanları kasıp kavurduktan sonra ta şeye kadar geliyor, Anadolu'nun içerisine kadar geliyor. Bir kaleyi istiyor. Diyor ki, kaleyi bana verin, size söz, sizi kılıçtan geçirmeyeceğim. Onlar da diyor herhalde normal bir Müslüman adamın, bir insanın verdiği söz gibi itibar edelim demişler. Vermişler kaleyi. Ertesi gün demiş ki ben size söz verdiğim gibi sizi kılıçtan geçirmeyeceğim. Tamam, zaten insandan beklenen bu. Bütün bunların hepsi için çukur kazdırın, hepsini diri diri gömün. Çünkü ben onları kılıçtan geçirmeyeceğim diye söz verdim ama diri diri sizi öldürmeyeceğim, gömmeyeceğim diye söz vermedim diyor. Arkadaşlar bunlar tarihin hep anlattığı şeyler. Hepiniz biliyorsunuz. Meşhur ya. E şimdi ben kalkıp da Cengiz Han'ı nasıl atam olarak kabul ederim? Mesela benim atam Fatih'tir. Yavuz Sultan Selim Han'dır. Benim atam bunlar. Benim atam dinle insanlık haline gelmiş, insanca yaşamaya niyet etmiş, insan olan insanlar benim atamdır arkadaşlar. İslamiyet'ten evvelki insanlarla övündün mü? Allah muhafaza, o zaman yanlış olur. Ya. Yine Üsküdar'da yaşanmış bir hadiseyi anlatayım. Bu daha farklı. Sizi biraz daha hep böyle üzmeyelim. Biraz daha tebessüme getirelim. Üsküdar'da millet bir kuru yemişçinin önünde sıraya girmiştir. Herkes sırada. Ne yapıyorlar bunlar? Bunlar kuru yemiş arıyorlar. Kendi evlerine götürüp yılbaşıyı, Noel'i kutlamak için çeşitli şeyler almış olan insanlar. Bunların hepsi Müslüman. Birisi gelmiş, son model bir arabanın içerisinde. Ondan sonra sıraya hiç girmeden gitmiş, birinci sıraya. Demiş ki bana da şundan, şundan, şundan ver. Arkadaki insanlar homurdanıyor. Kardeşim sıranı beklesene. Niye öne geçiyorsun? Dönmüş bunların hepsine demiş ki arkadaşlar, bu bayram benim bayramım. Siz benim sırama niye giriyorsunuz? Ben şimdiye kadar sizin Ramazan pidesinin sırasına girdim mi? İyi bir ders mi? İyi bir ders. Yaşanmış mı yaşanmamış mı ayrı bir şey. Ama yaşanmamışsa da bu çok güzel bir hakikati ifade ediyor. Ey uykudayken kendilerini ayık zannedenler. Bakın, dünya cihetiyle uyanık sayılabiliriz, kabul edilebiliriz. Ama yaptığımız şeylerin ne manaya geldiğini bilmiyorsak, uykudayken kendisini ayık zanneden insanlar gibi oluruz. Umuru diniyede müsamaha veya teşebbühle, benzemekle, medenilere yanaşmayın. Çünkü aramızdaki dere pek derindir. Müsamaha ile teşebbühle medenilere yanaşmayın. Çünkü aramızdaki dere pek derindir. Doldurup hattı muhasalayı temin edemezsiniz. O kadar derin bir dere var ki ahlaki olarak, inanç olarak, örf olarak o derin dereyi doldurup hattı muhasalayı temin edemezsiniz. Peki ne olur? Ya siz de onlara iltihak edersiniz, gavurlaşırsınız veya dalalete düşer, boğulursunuz. Bu da Mesnevi Nuriye'de geçiyor. Başka bir yerde bir ifade var. Diyor ki, yürüyüşünü unuttu. Başkasının yürüyüşünü de kavrayamadı, anlayamadı manasında bir darbe mesele de bazen bakıyorum millet olarak o hale gelmişiz. Hem kendi ecdadımızın yürüyüşü olan o ciddi yürüyüşü unuttuk, hem de başkasının yürüyüşünü de maalesef kavrayamadık. Dolayısıyla ne deveyiz ne de kuşuz. Sen nesin? Deveyim. Hadi yük taşı. Kanadımızı açıyoruz, biz kuşuz diyoruz. Ne kuşa benziyoruz? Ne deveye benziyoruz. Cenab-ı Hak sonumuzu hayır eylesin inşallah. Ayet-i kerime var burada. O, yani Allah, Nisa suresi 140. Size kitapta Allah'ın ayetlerine küfredildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde, onlar bir başka söze geçip dalıncaya dek onlarla oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Bakın yukarıda üstadın ifadesi bu ayetten mülhem olabilir. Çünkü genellikle alimlerimiz, müfessirlerimiz eğer hakikaten Kur'an talebesi ise konuştuğu şeylere baktığınız vakit muhakkak ayetlere, hadislere dayanır. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye indirdi. Doğrusu Allah münafıkların da kafirlerin de tümünü cehennemde toplayacaktır. Amenna ve saddakna. Ebu Davud'da bir hadis-i şerif var arkadaşlar. Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır. Bana dostunu, arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Hadis-i şerifin bu da sanki mülhem olan bir atasözümüz yani. Dolayısıyla kim bir kavme benzerse onlardandır. Bitti. Ey alem-i İslam, uyan, Kur'an'a sarıl, İslamiyet'e maddi ve manevi bütün varlığınla müteveccih ol. Kim gibi? Ecdadın gibi. Ecdadımız adeta vücutlarını, kanlarını, alem-i İslam hazinesinin etrafında bir sur gibi yaptılar. Gelecek ok, gelecek darbe, gelecek kılınç İslam'a değil benim vücuduma saplansın. Ve böyle 1000 senedir alem-i İslam'ın bayraktarlığını, sancaktarlığını yapan bir ecdadın evladıyız. Biz kime tabi olacağımızı iyi bilelim. Ya Avrupa'nın bu hain ve zalimlerine, Müslüman olmayanlar için diyoruz, ya da ecdadımızın o şerefli olan kısmına ne yapacağız? Varis olacağız. Ve ey Kur'an'a 1000 yıllık tarihinin şehadetiyle hadim olan ve İslamiyet nurunun zemin yüzünde naşiri bulunan yüksek ecdadın evladı, Kur'an'a yönel ve onu anlamaya, okumaya ve onu anlatacak, onun bu zamanda bir mucize-i manevisi olan nur risalelerini mütalaa etmeye çalış. Lisanın Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken, hal ve etvar ve ahlakın da onun manasını neşretsin. Şimdi benim dilim Kur'an okuyor. Adaletle alakalı, merhametle alakalı, şefkatle alakalı, Müslüman olmakla alakalı, Hanif olmakla alakalı, İbrahim Aleyhisselam'la alakalı, Efendimiz Aleyhisselam'la alakalı ayetleri okuyor. Peki halim, efalim, etvarım onu tefsir etmiyorsa, değil mi? Onu göstermiyorsa, temsil etmiyorsa ne oldu o zaman? Allah muhafaza, yanlış yoldayız demektir. Lisan-ı halin ile de Kur'an'ı oku. Ne diyor üstadımız? Biz doğru İslamiyeti ve İslamiyet'e yakışan doğruluğu fiillerimizle göstersek, sair dinlerin tabileri fevç fevç, grup grup, cemaatlerle İslamiyet'e dahil olacaklar. Belki büyük dinler ve devletler de İslamiyet'e inşallah gireceklerdir. Dehalet edeceklerdir. Girmiyorlarsa kendimizi biraz gözden geçirelim. İslam'ı yaşamak noktasında problemimiz var demektir. Çok yerlerde söylüyoruz. Zamanı gelmişken de söyleyelim. Çünkü bir şey hakikat ise 1000 defa da söylense yeridir ve ihtiyaç vardır. Ticaret ahlakıyla alakalı kitap dağıtıyoruz. Profesör bir abimizin, Şadi Eren hocamızın çok güzel yazdığı hem de anlaşılır bir kitap. Dağıtıyoruz böyle arkadaşlara. Ticaret ahlakı olduğu için de genellikle tüccar ve esnaf kardeşlerimize, iş adamı arkadaşlarımıza dağıtıyoruz. Ya enteresan ya, kime veriyorsak hemen hemen hepsi ya. Hocam diyorlar ya, çok lazım bu kitap. Ticari ahlak perişan. Peki biz o zaman ticari ahlakımız perişansa, muamelemiz sıkıntılıysa, o zaman biz Avrupa'ya hangi İslamiyet'i götüreceğiz? Biz Batı'ya hangi dini anlatacağız? Yani hakiki olan din mi, bizim yaşadığımız din mi? Bizim yaşadığımız dini götürmek mümkün değil arkadaşlar. Yalanın kötü olduğunu anlatıyoruz, yalan söylüyoruz. Gıybetin yanlış olduğunu anlatıyoruz, gıybet ediyoruz. Ticarette sağlam olunması gerektiğini anlatıyoruz, ticarette sağlam değiliz ilahir. O zaman sen dünyanın efendisi, alemin reisi ve insaniyetin vasıtay saadeti olursun. Lisan-ı halin ile, lisan-ı fiilin ile Kur'an'ı okuduğun vakit, o zaman insanlığı inşallah kurtarabilirsin. Ey eski çağların, Cihangir Asya ordularının, kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim. 500 senedir yattığınız yeter. 500 senedir yattığınız yeter. Bu 500 senede çok muazzam bir ders var. Çok muazzam bir nükte var. Cenab-ı Hak anlatabilmeyi nasip eylesin. İnternete de bakın, kitaplara da bakın. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Suriye'ye Mercidabık Savaşı'na 24 Ağustos 1516'da giriyor ve o savaşı kazanıyor. Memlüklerle yaptığı savaşı. 24 Ağustos 1516. Tam 500 sene üzerine koyun. 24 Ağustos 2016. Ne oldu? Fırat Kalkanı operasyonuyla Türkiye Suriye'ye girdi. Enteresan, günü bile şaşmaz. Çok müthiş, muazzam bir hakat. Ben düşündüm, niye Mercidabık ve niye Fırat Kalkanı? Yani ondan sonra çok savaşlarımız var, muhaçlar var. Şimdi baktığımız vakit, İttihad-ı İslam noktasında atılan en sağlam adımdır o. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri, burada Mercidabık'ta yaptığı savaştan sonra muharebenin sonucunda Suriye, Lübnan, Filistin, Osmanlı topraklarına katıldı. İnşallah Fırat Kalkanı ile de alemi İslam ittihada girecek. İttihad-ı İslam sağlandıktan sonra dünyaya adalet ve merhamet nasıl dağıtılır? Dünyaya güçlü bir oluşum nasıl merhameti temin eder? Onu güzel bir şekilde göstereceğiz. Çünkü batılı güçlü oldu mu zalim olur. Batılı güçlü olduğu vakit hep insanlık ağlamış. Nerede menfaat varsa batılı oradadır. Nerede sömüreceği şeyler varsa insanlar, yeraltı zenginliği, yerüstü zenginliği hep batı oraya ondan dolayı gitmiştir. Ama inşallah Müslümanlar güçlü olup tekrar İttihad-ı İslam'ı sağlamak suretiyle bütün dünyaya adalet, merhamet, eşitlik, güzellik nasıl dağıtılır ve nasıl yaşatılır? Bütün dünyaya örnek olacak şekilde inşallah tekrar göstereceğiz Müslümanlar olarak. İnşallah. Bunun için çok enteresan bir tevafuk olduğu için tekrar okuyorum. Ey eski çağların, Cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim, 500 senedir yattığınız yeter. Gün gün 500 sene. Artık Kur'an'ın sabahında uyanınız. Yoksa uyanmazsanız, Kur'an-ı Kerim'in güneşinden gözlerinizi kapatarak gaflet sahrasında yatmakla vahşet ve gaflet sizi yağma edip perişan edecektir. Kur'an'ın mecrasından ayrılarak birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyiniz. Bakın, İslam milletleri, devletleri, fertleri yağmur taneleri gibi teker teker olduğu için ne oldu? Yoksa toprak gibi sefahet ve şehvet-i medeniye sizi emerek yutacaktır. Alem-i İslam dağınık olduğu vakit vahşet-i medeniyet emerek yok etti. Ya da yok etmeye çalıştı, perişan etti. Birleşen su damlaları gibi Kur'an-ı Kerim'in saadet ve selamet mecrasında ittihad ederek sefahet ve rezalet-i medeniyeyi süpürüp bu vatana ve alem-i İslam'a inşallah ab-ı hayat olan hakikat-ı İslamiye sularını akıdınız. Müslümanlar bir olacak. Her bir Müslüman ya da Müslüman aşiret bir yağmur tanesi gibi bir araya geldiler mi? İnşallah güzel bir mecra da oluştursa, o zaman bostanları, o zaman bahçeleri, o zaman güzelim yerleri inşallah ne yapacak? Sulayacak ve alem-i İslam'ı ve bu vatanı bir manevi ve maddi cennete dönüştürecektir inşallah. O hakikat-ı İslamiye sularıyla bu topraklarda iman ziyası altında hakiki medeniyetin fen ve sanat çiçekleri açacak, bu vatan maddi ve manevi saadetler içinde gül ve gülistana dönecektir inşallah. Cenab-ı Hak bizi muhafaza eylesin. Alem-i İslam'ı muhafaza eylesin. Bizi uykudan Cenab-ı Hak uyandırsın ve bizi bir yapsın, diri yapsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Masallahu.